Ayrım 9. Bütün bu korkunç şey benim eserimdi. Bu eserle istediğim kadar övünebilirdim. Böyle düşünürken dizlerimin kesildiğini hissettim. Midemden yukarıya iğrenç bir şey geçtiği yerleri dağlayarak boğazıma doğru çıkıyordu. İki kere öğürdüm. Kusmamak için elimle sımsıkı ağzımı tuttum. Sendeleyerek dışarı çıktım. Dışarıda bulutlu bir New York gecesi vardı. Şehrin göbeğine doğru, karanlık gökyüzüne bir yangın kızıllığı vurmuştu. Bunlar sabaha kadar yanan şehir ışıkları. Türlü reklamların hareketli renkli ışıkları. İnsanların birbirlerini aldatmaları ve soymaları için kullanılan %100 yalan reklamlar. Bunların arkasındaki karanlıklarda ise bu reklam sahipleri göze göz, dişe diş boğuşuyorlar, birbirlerini parçalıyorlar, yiyorlar. Bu öyle bir kurt kavgası ki tekerlenen derhal mahvoluyor. Pellegriniler bu kurt kavgası sayesinde Katalan bıçaklarıyla genç kızların karınlarını yarıyorlar. Otomobile girdim. Direksiyonu iki elimle kavradım. Bir an gözlerimi kapattım. Şarabı fıçıdan çektik bir kere diye gülümsedim. Sonuna kadar içeceğiz oğlum. Sür bakalım. 12. kısım. Herifi gebertmek gene hiçbir şeyi halletmeyecekti. Bunu kaç kere denemiştim. Denediğim halde niçin tekrar tekrar öldürmek ihtirasına kapılıyordum? Başka çare olmadığından. Japon adalarında kudurmuş Japon samuraylarıyla boğuşurken de aynı şeyleri sık sık duyardık. Bir doktor arkadaş başka çarelerin olduğuna dair anlaşılmaz laflar ederdi. Neden kulak asmadığımı hala şaşarım. İnsan küçük mahluk. Burnunun ucunu görmekten aciz bir zavallı mahluk ki. Uslanmış gibiydim. Trafik ışıklarına kuzu kuzu itaat ediyor, aceleci kamyon şoförlerini bile geçmeye üşeniyordum. Haydudun inini kolayca bulup bulamayacağım, herifin içeride olup olmayacağı da artık ehemmiyetli değildi. Bundan sonra her şey sırasıyla normal cereyan edecekti. Sürpriz kalmamıştı. Herifi ağız tadıyla temizleyeceğim. Asıl temizledikten sonra ne olacak? Rahatlamak mümkün mü? Yarın gene başka sebeplerden telaşlanacağım, harap olacağım. Velda istirahat diye ayaklarını yere vuracak. Ötede Rose beni bekler. Daha beteri kim bilir kaç tane Pellegrini, kaç tane yeni cinayet, yeni şantaj, yeni namussuzluk hazırlıyorlardır. Hatta çoktan cinayetleri işlemişler, şantaj makinalarını harekete geçirmişler, namussuzluklarını hayasız bir küstahlıkla şahlandırmışlardır bile. Şöyle başını dinlesem diyerek bir meyhaneye girsem, yahut yağmurdan kaçmak için bir yere sığınsam, karşıma gözleri yaş içinde bir baba çıkmayacak mı? Veyahut kendisini otomobilimin önüne atan bir çıplak kadın, ne bileyim. Bir arkadaş intihar etmiş görünür. Yanımda birini temizlerler. Tekrardan sıvanırım. Belli bir şey. Bu böyle sürüp gidecek. Ölüme kadar. Şehir gittikçe geride kalıyor. Etraf gittikçe tenhalaşıyordu. Bu tenhalık, içinde bulunduğum hayvanca boğuşmaya daha yaraşıyor. Buralarda büyük ağaçlı bahçelerin arasında vahşetin mücadelesi daha uygun düşüyor. İptidai insanın ormanlarda, mağaralarda birbirlerini yemesi. Asfalt upuzun gidiyor. Nehre yaklaşmanın rutubetli serinliğini duyuyorum. Bir benzin istasyonunda durdum. Depoyu doldurttum. Bu işi gören delikanlıya kuleli villayı sordum. Hemen bildi. Güzelce tarif etti. Bunun böyle olacağını zaten biliyordum. Hiç şaşmadım. Kuleli köşkün sahibi fazla benzin kullanırmış. Benzini de her zaman buradan alırmış. Oğlan dağ gibi lüks otomobile benzin mi dayanır diye başını salladı. Ya deniz motorunu ne yapalım? Motor ki motor. Ben motor diye işte buna derim. Zehir gibi. Lakin Hudson Nehri tekmil benzin olsa zor yetişir. Saatte 35 mil yapıyormuş. Ben görmedim. Motorun da keyfi başka. İnsanın motoru oldu mu otomobile boş vermeli. Suyun canını seveyim. Paranın üstüne almadım. Tarife göre bir kilometre ileride sola saptım. Biraz gidince yüksek duvarlı köşk karşıma çıktı. aradığım yer burasıydı. Nehre doğru indim. Otomobili suyun kenarında bırakıp geri döndüm. Villanın bahçe kapısı sımsıkı kapalıydı. Gene eski usulle içeride köpek olup olmadığını anlamak istedim. Attığım taşlara hiçbir cevap verilmedi. Görülmeye aldırmadan kapının demir parmaklıklarından istifade ederek içeri girdim. Bahçe pek bakımlıydı. Kuleli villa orta yerde kapkaranlık duruyordu. Kulesinin sivri yuvarlak ucu, koyu kurşuni gökyüzüne yeni yontulmuş bir kurşun kalem gibi uzanmıştı. Binanın etrafını dolaştım. Her tarafı kalın demir parmaklıklarla örtülü. Villa filan değil, bu cenabet düpedüz hapishane. Sing Sing de Alcatraz'da bu kadar demir yememiştir. Herif burasını eski zaman kaleleri gibi muhafazalı yaptırmış. Yahut sonradan pencereleri takviye etmiş. Nehre kadar yürüdüm. Büsbütün emin olmak için Roz'un söylediği motorun orada olup olmadığına baktım. Motor kocaman ve bembeyaz bir balık ölüsü gibi suyun üstünde sallanıyordu. Hakikaten zehir gibi bir vasıta. Böylesi uçar, ötesi yok. Suyun yüzünde şahlanır gider. İçine gözünü budaktan sakınmaz mitralyözlü iki yardakçı aldın mı, bütün polis kordonlarını kolayca yararsın. Geri döndüm. Kapının kilidine elektriği tuttum. Zorlamak imkansızdı. Üst katın terasıyla gölgelenen eşiğe oturdum. Bir sigara yaktım. Pellegrini'nin bu gece buraya muhakkak geleceği hiçbir suretle garanti edilemezdi. Ama gene de rahatça bekliyordum. Böyle beklemek içimden geliyordu. Gene o mahut yorgunluğu hissetmekteydim. Vücudum haraptı, başım kazan gibi. Sigara filan tatsız. Yolda iki viski içmediğime pişman oldum. İnsan iki aspirin yutar, iki duble viski yuvarlar. Sanki kuleli villada seni kokteyle mi davet ettilerdi hayvan diye homurdandım. Bir aralık, herif mahiyetine 4-5 silahlı haydut alıp gelirse diye düşündüm. Yorgun yorgun gülümsedim. Bu gece bir bölük askerle gelse faydasızdı. Hepsini tepeleyip yakasına yapışacaktım. Katalan bıçağıyla oynamak da neyin nesi? Bu Korsikalıların bıçağa karşı zaafları nereden çıkıyor? Motora da Bonaparte adını takmış. Acaba Bonaparte dedikleri bücür herif de arada sırada kafasından Fransız İmparatorluğu tacını çıkarıp Katalan hançerleriyle oynar mıydı? Oynardı herhalde. Bu herifler hep böyle olurlar. Waterloo'da yenilmiş, yenileceğini anlayınca Katalan bıçağına sarılmıştır bir kere can havliyle. Müttefiklere yardıma gelen Avusturya ordusunu kendi ordularından biri zannetmiş de bir an ''Zafer benim'' diye sevinmiş. Bizim bir garip tarih hocamız vardı. Bu işe budalalık derdi. Zira o harbi kazansaydı ondan sonrakini muhakkak kaybedecekti. Budalalık tabii. Bir sigara daha yakacağım sırada duvarların üstünü ve ağaçların tepesini bir beyaz ışık yaladı. Sonra bu ışık kapıya doğru dönüp durdu. Derhal kenara büyük saksılardan birinin arkasına sıçrayıp sindim. Aynı anda lugerimi de elime almıştım. Çok şükür bekleme bitmişti. Bekleme bittiği için ne yorgunluk kalmıştı ne de ağız acılığı. Birdenbire kuvvetlenip çevikleşmiş, demir kesilmiştim. Herif ölümüne geliyordu. Pervasızca, hiçbir şeyden şüphelenmeden doğruca ölümüne geliyor. Şu ana kadar hiçbir planım yoktu. İşi oluruna bırakmıştım. Vaziyetten kendime göre istifade edecektim. Bahçe kapısı açıldı. Otomobil ışıkları yanık olarak üstüme doğru geldi, döndü. Merdivenlerin tam önünde durdu. Direksiyonda Tom oturuyordu. Şu goril azmanı. Onunla görülecek küçük bir hesabımız vardı. Pellegrini indi. Bahçe kapısını ört dedi. Misafirimiz gelecek, bekletmeyelim. Olur. Arabayı garaja çekeyim mi? Çek. Otomobil hareket etti. Pellegrini mermer basamakları çıkarak terasın gölgesine indi. Cebinde bir müddet anahtarı aradı. Buldu, eğilip kilide soktu. Döndürdü, kanadı itti. Kedi sessizliğiyle yanına sıçrayıp tabancayı bel kemiğine dayadım. Ses yok, içeri dedim. İnledi. Bir an geri bakmak istedi, namluyu kuvvetle dürttüm. Eşiği atladı. Ayağımla kapıyı örttüğüm anda elektrik fenerini de yaktım. Yarı gözle kim olduğumu anlamak istiyordu. Eller enseye, yoksa gebertirim diye hırladım. Derhal itaat etti. Doğru kütüphaneye dedim. Merdivenleri çıktık, karşıya gelen kapıda durdu. Elektrik fenerinin kancasını ceketimin önüne taktım. Üstünü yokladım. Arka cebinde küçük bir Browning tabancasından başka silahı yoktu. Tabancayı avcuma alır almaz bunun duvardan çıkardığım kurşunu atan silah olduğunu anladım. Aç dedim. Açtı. Düğmeyi çevir. Çevirdi. Ensesi bembeyazdı. Yüz yüze geldik. Herif daha şimdiden bitmişti. Bana hortlak görmüş sinirli bir koca karı gibi dehşetle bakıyordu. Ufalıverdi köpoğlusu. Namussuz herif adamlıktan adeta çıktı. Hapı yuttun Pel diye keyifle konuştum. Hapı yuttun, haberin var mı? Benden ne istiyorsun diye inledi. Senden mi? Tuhafsın. Bir küçük hesap yok mu aramızda? Bana saldıran sensin. Ben kendimi müdafaa ettim. İsteseydim seni derhal gebertirdim. Enayiliğine doyma. Dinle Mike. Bu işlerden vazgeçtim. Bana canımı bağışla. Buna karşılık bana para mı vereceksin? Ne aptal herifsin oğlum. Sen artık hiç kimseye hiçbir şey veremezsin. Hata ediyorsun. Aşağıda söylediğimi duydun. Misafirler bekliyorum. Öyle misafirler ki kuş olsan mitralyözlerinden kurtulamazsın. İyisi mi yakamı bırak. Sana 100.000 dolar veririm. Sol avcumun içiyle suratına vurdum. Sendeledi. 150.000 diye yalvardı. 200.000. Öyle bakma Mike. 250.000 veriyorum. Parayı al defol. Ben de yarın Avrupa'ya hareket edeceğim. Senin verecek bir tek şeyin kaldı Hergele. Canın. Ama sen de kurtulamazsın. Seni de gebertirler. Misafirlerimin geleceğini biliyorsun. Hiç kimse bu dünyaya kazık kakacak değil. Şöyle geç. Nerede o meşhur oyuncağın? Hani senin Katalan keskisi. İkimiz de aynı zamanda masanın üstüne baktık. Katalan bıçağı orada duruyordu. Demek nereye gitsen elinin altında bir tane bulunduruyorsun diye gülümsedim. Fena değil. Gözlerimi ve tabancanın namlusunu heriften ayırmadan masaya yaklaştım. Elimin tersiyle bu pis aleti bir köşeye fırlattım. Bu da oldu diye soludum. Bunu son defa Dore'nin karnında mı denemiştin? Dore'yi ben öldürmedim. Kim öldürdü? Tom temizledi. Bu işe karışmaya hakkın yok Mike. Kanunu bilirsin. Söyleyen cezasını çeker. Mr. Vermont da mı söylemişti? Söyleyecekti. Ona da çok yalvardım. Yola gelmedi. Keçi gibi inat etti. Peki Bob'u ne yapalım? Oğlanı az kalsın elektrikli sandalyeye oturtacaktın.
Evet.
Kabahat benim mi? Bu işe kendisi karıştı. Ben hiçbir zaman kan dökmeye taraftar değildim. Bembeyaz kesilen ince dudakları, içeri çökmüş boynuyla iğrenç bir hali vardı. Dore'nin karnı deşilmiş bir çare vücudu gözümün önüne geldiği zaman, şunun işini bitirmek için nereden başlayacağımı bilemiyordum. Bunu bir kere Pete söylemiştim de gülmüştü. İşte o sebepten son dakikada hayatını tehlikeye atacak namussuzlara davranmak fırsatı veriyorsun ya aptal demişti. Neden doğruca kütüphaneye gidelim dediğimi anladın mı diye sordum. Gözlerini kırpıştırdı. Hapı yuttun demenin de sebebi vardı. Senin önce tırnaklarını sökeceğim. İnsanları sürüm sürüm süründürmek için ciğerlerine geçirdiğin tırnakları. Şantaj vasıtaları elimde. Onlarla geberdikten sonra umduğun rezaletleri çıkaramayacaksın. Suratı yemyeşil kesildi. Bütün avadanlıkların şurada. Çenemle kaloriferi gösterdim. Nasıl açılacağını da biliyordum. Pislik seninle beraber temizlenecek. Senelerden beri hazırladığın çirkef deposu başkalarına sıvaşmayacak. Hapı yuttun diyecektim. Zanaatten gelen bir sezişle birden döndüm ve derhal ateş ettim. Bir ara kapının perdesini siper alarak silahını doğrultan Tom, kurşunu tam kafasından yedi. Yüzü koyun yere serildi. Aynı anda Pellegrini üstüme çullandı. Bana nazaran küçük sayılan vücuduyla temas eder etmez, ne kadar kuvvetli olduğunu anlayarak işin şakaya gelmeyeceğini kestirdim. Ölüm korkusuyla herifin kuvveti birkaç misli artmıştı. İlk darbede tabancam fırladı, sol gözümün üstüne bir yumruk yiyerek sallandım. Kasıklarıma bir tekme savurdu. Bir anda sağ kroşeyi çenesine yetiştirdim. Yere düşmesiyle lastik top gibi sıçrayıp gırtlağıma atılması bir oldu. Diz kapağıma yediğim tekmeyle gözlerim karardı. Tatbik ettiğim bütün Japon oyunlarını aynı maharetle karşılıyordu. Bir müddet alt alta üst üste yuvarlandık. Bu kadar yorgun olmasaydım, hergeleyi hemen haklardım. Bunu düşündükçe öfkeden deliye dönüyordum. İkimiz de yaralı kurtlar gibi hırıldıyorduk. Bir aralık karnımı tekmeleyerek altımdan kalktı. İkimiz de aynı anda katalan bıçağına atıldık. Herif kedi gibi kendisini fırlattığı için bıçağın sapını eline geçirmişti. Ben ancak ayağımı bileğine basacak vakti bulabildim. Eti parçalandığı, sinirleri ezildiği, kemikleri kırılacak vaziyete geldiği halde bıçağı bırakmıyordu. Nihayet gırtlağına bir tekme yapıştırabildim. Bıçağı bıraktı, bir dilsiz hırıltısı koyu vererek iki kere döndü. Üstüne atıldım. Parkenin kaygan oluşundan istifade ederek sıyrıldı. Eline geçirdiği bir ince Çin vazosunu kafama vurdu. Vazo parçalandı. Fakat dip tarafı bir şişe boğazı gibi elinde kalmıştı. Bileğine yapıştım. Parkeler bu sefer ona oyun ettiler. Düştü. Düşer düşmez kolunu kavradım ve kendime mahsus meşhur usulümle derhal dirseğini abanıp kırdım. Kemik çatırtısını müthiş bir feryat takip etti. Herif öküz gibi böğürüyordu. 32 dişini gösteren açık ağzıyla suratı iğrenç bir hal almıştı. Vazo parçasını kavradım. Bu surata keskin tarafıyla bir kere vurdum. Porselen ustura keskinliğiyle bu pis suratı bir anda biçti. Burnunu ve üst dudağını alıp götürdü. Fışkıran kan beni büsbütün deliye çevirmişti. Kolum yoruluncaya kadar yalnız suratına vurdum. Ancak surat diye bir şey kalmayınca aklım başıma geldi. İkimiz de kan içindeydik. Herifin şah damarı belli belirsiz atıyor, soluğu duyulmuyordu. Elime hayretle baktım. Vazo parçası ufalanmış, çakıl taşı kadar kalmıştı. Her taraf deri ve et parçalarıyla doluydu. Ayağa kalktım. İleri geri sallandım. Ellerimin kanını pantolonuma sildim. Titreyen parmaklarımla zorla bir sigara yaktım. Katalan bıçağı gözüme ilişti. Bir vahşi hayvan narasıyla bıçağa koştum. Eğilip aldım. Fakat geri döndüğüm zaman Pellegrini çoktan gebermişti. Çaresizlik içinde bir an ne yapacağımı düşündüm. Masaya tutundum. Bıçağı yavaşça camın üstüne bıraktım. Çıkardığı hafif madeni ses nedense çok tuhafıma gitti. Gülümsedim. 3 adım ileride duran Luger'imi gidip almaya nedense üşeniyordum. Halbuki herif misafirlerinin geleceğinden bahsetmişti. Kanlı işlerimi bitirdiğim sırada yakama yapışan yorgunluk üstüme çökmek üzereydi. Etrafa bakarak kaloriferi aradım. Sakin adımlarla yaklaştım. Ağır demir külçesini kolayca tutup kaldırdım. Kendime doğru çektim. Hafif bir yay sesiyle sustasından kurtulup geldi. Duvarın önüne diz çöktüm. Kasayı kolayca buldum. Artık ellerim titremiyordu. Fakat rüya görüyor gibiydim. Leşe yaklaştım. Üstüne arayıp meşin anahtar mahfazasını buldum. 3. anahtar kasayı açtı. İçerisi muntazam destelenmiş banknotlar ve hisse senetleriyle doluydu. Kenarda duran bir sarı zarfı aldım. Açtım. Evet, işte zavallı Rosa, dünyayı zindan eden resimler. İşte zorla imzalattırdıkları itirafname. Mersi Mike, mersi şekerim. Sese hızla döndüm. Aşağıdan yukarıya hayretle baka kaldım. Karşımda Madame Rose Velmont duruyordu. Elinde kocaman bir luger. Gülmeye çalıştım. Nereden çıktın Rose dedim. Ben sana... Gözlerinden fena bir ışıltı geçti. Gevezelik istemem diye beni tersledi. Elindekileri yere bırak. Kımıldarsan gebertirim. Kağıtlar elimden düştü. Yavaş yavaş doğruldum. Tekrar boğuşmaya başlayamayacak kadar yorgundum. Bu hep böyle oluyordu. Ölmek bin kat hayırlı. Bütün hayatım kanlı mücadelelerin bittikleri yerde yeniden başlamalarından ibaret. Sendeledim. Yere yıkılmamak için masaya dayandım. Gayet tabii bir hareketle açık duran sigara kutusundan bir sigara aldım. "Son sigara Rose," diye gülümsedim. "Böylesi daha iyi oldu sevgilim." Elimi çakmak aramak için ceplerime vurdum. Eller yukarı diye haykırdı. "Kurşun geliyor. Şakam yoktur ha. Ateş masada." Kibriti aldım, çaktım. Derin derin içtim. Dumanların ötesinde daha birkaç saat evvel koynumda inleyen güzel bir kadın bir berbatlaşıp bir uzaklaşıyordu. Hayal gibi. Hayal gibi değil, kabus gibi. Yüzü o kadar güzel olduğu halde Pellegrini'nin kazınmış suratından besbeter. "Demek beklenen tehlikeli misafir sendin," dedim. "Bendim. Ne zannettin?" "Ne kadar budalaymışsın Mike. Seni buraya yollarken büyük bir ihtiyatsızlık yaptığımı zannetmiştim. Bir şeylerden şüphelenirsin diye korkmuştum. Hayvanın biriymişin. Hiç pel gibi kurnaz bir herif ilk arandığı yerde bulunur muydu?" "Nasıl bulundu? Kendi ayağıyla nasıl geldi?" "Ona kalsa buraya 10 sene sonra gene uğramazdı. Senden ayrılınca telefon ettim. Burada buluşmamızı söyledi. Avukatım kocamın nakliyat müessesesini bir başkasına devir imkanlarını bulmuş," demiştim. "Buna inandığını zannetmem. Asıl o beni pusuya düşürmek istemiş olacak. Tasfiyeye karar verdiğimi nihayet anlamaması imkansız. Güneşli Göl villasına telefon etmiş. Cevap verilmeyince pirelendi muhakkak. Fakat erkek değil misiniz? En olmayacak yerde kendinize güvenirsiniz. Demek başından beri bu işleri hep sen mi idare etmiştin?" "Hep ben. Bir de kadınca erkek geçinirsin. Bu işte kadın üslubu ne kadar meydandaydı. İki güzel bacakla bir güzel göğüs görmez misiniz? Aklınız başınızdan gider." Yüzünü nefretle yerde yatan berbat leşe çevirdi. "Bunu ben de bu hale koyabilirdim ama," diye güldü. Kendimi beyhude yere tehlikeye atmak istemedim. "Hazır senin gibi budala bir alet elimin altındayken, çeteyi tasfiye ettin Mike. İşte senin büyük yardımını gördüm. Zaten akıllı bir insan bir işi tasarladı mı, o işin muvaffakiyetiyle bitmesi için erbabını bulmalı. Sen de bizim çete gibi teşekkürleri tasfiyede ihtisas sahibi olmuştun. Ne istedimse onu yaptın. Hem de kendi iradenle hareket ettiğini sanarak." Masada duran Katalan bıçağı gözüme ilişti. Yavaşça sordum. "Dora'yı de sen mi akladın Rose? Yani kendi elinle mi demek istiyorum?" "Hayır. Bunu öğrenmek cehennemde ne işine yarar bilmem. Fakat ben mümkün mertebe adam öldürmemeye çalışırım." "Hem bu da pek o kadar zor değil. Sizin gibi budalalar sağ olsun. Peki Bob ne olacak? Onu olduğu yerde bırakacak mısın? İşe yarar bir erkek değil. Belki sen işime yarardın. Ama sen de hayvanın birisin. Yola gelmezsin. Ben senin yerinde olsam şu kasayı açınca başkasını mahvedecek kağıtlara sarılacak yerde banknotları cebime doldurmaya bakardım. Böyle it gibi boğuşmaktan usanmadın mı? Şu kılığına bir baksana, ne iğrenç haldesin. Beni öperken de böyle mi düşünüyordun? Ama ne meraklı adamsın şekerim. Ben hayatı olduğu gibi yaşamayı becerenlerdenim. O sıralar hoşlandım, şimdi iğreniyorum. Maman fih Mike, ağzın unutulur gibi değil. Öpüşlerini uzun müddet hatırlayacağım. Buna da ayrıca kızıyorum. Kızdığım için ikinci kurşunu tam ağzına sıkacağım. Bana senden şöyle bir hatıra kalacak. Şunun suratı gibi." Gene çenesiyle Pellegrini'yi göstermişti. Yavaş yavaş öfkeleniyordum. Öfke, üzerimdeki uyuşukluğu, usanmayı derhal dağıttı. "Beni dinle meleğim," dedim. "Neredeyse dostumuz, baş müfettiş Pat Chambers buraya gelecek." "Sahi mi? Fena olmaz. Buyursun, safa geldi, hoş geldi. Göreceği manzara da hani New York polis baş müfettişine layıktır. Meşhur gangster Pellegrini ile meşhur hususi hafiye Mike Hammer birbirlerini parçalamışlar. Madame Rose Velmont uykuda. Haydutlar biçare kadına uyku ilacı içirmişler. Zaten kaçırılmış da değil miydi? Pet bunları yutmaz sevgilim. Pet benim Pellegrini tarafından temizlenemeyeceğimi bilir. Pet gayet iyi tahmin eder ki beni öldürse öldürse mezbahanın sağ kalan son mahluku öldürmüştür. Burada sağ kalan da sensin. Aldırma Mike, o tarafını ben idare ederim. Benim kadar güzel bir kadının kurtulma şansı ekseriya %90'dır. Bunu sen de bilirsin. Elimdeki Luger, şurada yatan Tom'un silahı. Sen Pellegrini'yi haklamış olursun. Tom gelmiş yetişmiştir, vuruştunuz. İkiniz de keskin nişancı olduğunuzdan birbirinizi aynı anda hakladınız. Yazık. Neden? Bu şartlar altında ağzıma şarjörü boşaltamayacaksın. Sonuna kadar aklından çıkamayacağım. Sonuna kadar. Tam bu sırada telefon çaldı. Rose gayri ihtiyari oraya döndü. Ben aynı anda katalan bıçağını kavrayıp attım. Tabancayı tutan kolunu sol elimle savururken sağ elimdeki bıçağı bütün hıncımla karnına sapladım. Ömrümde ilk defa bıçak kullanıyordum. Evvela yumuşacık, mukavemetsiz bir şeye adeta yavaş yavaş gömüldü. Sonra bel kemiğine dayanarak vücudu hızla arkaya itti, devirdi. Tıpkı zavallı Dore'ye yaptıkları gibi Rose'un da karnı açılmış, bağırsakları dışarı fırlamıştı. Tabanca elinden düştü. Tıpkı Dore gibi o da boyalı tırnaklarının sivri uçlarını karnına geçirdi. Mike diye başlayarak bir şeyler söylemek istedi. Elimi tıraşlı çeneme götürerek dikkatle yüzüne bakıyordum. Bir an gülümser gibi oldu. Sonra suratı müthiş kasıldı, çirkinleşti. Hakikaten iğrenç bir hal aldı. Üstüne çöküp kıyma gibi doğramamak için iki adım geri çekildim. Bıçağı yere bırakıp yüzümü ellerimle kapattım. Parmaklarımdaki taze kanı derime sürülünce titreyerek ellerimi indirdim. Bacaklarını bir kere karnına doğru çekti, sonra iki tarafa açıp uzattı. Böylece bitti. Telefonu zorla açıp Pet'i buldum. Adresi zorla verdim. Velda da beraber geliyor dedi. Velda mı diye sordum. Dinleyici elimden düştü. Velda için geliyordu kuzum. Velda'nın burada ne işi vardı? Ceplerimde sigara aradım. Gülümsediğimi hatırlıyorum. Sonra yere yığılıp uyumuşum. Kitabın sonu. 16 Şubat 2008 Cumartesi. Sayfa 160.